Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen sorularımızı hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini, cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde bizler Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programında sizlerle birlikte olacak ve hocamızdan sizlerden gelen soruları hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz, safalar
hoş
getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Hocam ilk sorumuz altın hesabı ile alakalı. Bankaya altın hesabı açtırmak caiz midir?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bankaya insan niye değer verir? Değer derken yani malı, mülkü, hı hı, niye verir? Bunu iki amaçla verir. Bir, oradan muhafaza edilsin diye verir. Bu emanet hükmündedir. Hı hı. İki, eğer faizi banka ise faiz almak için verir. O ayrı bir şeydir. Üçüncüsü de katılım bankaları var. Kar ortaklığı için, hı hı, verir. Şimdi muhafaza için verirse, yani benim işte 100 gram altınım seninle dursun, ben ileride bunu senden 100 gram altın olarak alırım, hı hı, diye emanet hesabı varsa bunda bir sakınca olmaz.
Evet.
Bu bir arkadaşına götürüyor, senin kasanla benim şu param dursun, altının dursun demeye benzer. Ha, şimdi bu ilk bir. İki, eğer bunu faizli olarak yatırıyorsa, tabii altından nasıl faizi yatırılır ben bilemem, ama işin içine faiz giriyorsa o takdirde bu caiz olmaz dinimize, evet, göre. Üçüncüsü, eğer bu altını çalıştırsın diye banka veriyorsa, çalıştırsın ve elde ettiği kardan bana da versin, hı hı, derse ve banka da bunu bu şekilde kabul ederse, o da kar ortaklığı olur, zarar ortaklığı olur. Bunun da sakıncası olmaz. Yani şöyle diyelim, bankaya para vermenin hükmü neyse, para vermenin hükmü neyse, altın verme de aynı şeydir.
Evet.
Ancak tabii altın satın alırken, bankadan satın alırsan, orada bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Nedir o? Aynı anda altının ve paranın el değiştirmesi gerekir. Yani ben bankadan internet yoluyla altın satın alınacaksa, bunun dinen sakıncasız olması için bir bankanın altını olması lazım elinde. Çünkü elinde olmayan bir şeyi satması caiz olmaz, bir. İkincisi, aynı mecliste benim param bankaya ve bankanın bana satacağı altın da benim hesabıma geçmeli. Bu şartlara riayet edilmesi lazım altın satın alınır ise. Ama öyle değil de senin elinde altın var, götürüp veriyorsun bankaya. Bu sende dursun, ben sonra alırım lazım olduğu zaman diyorsan, bu emanettir. Bu hükümler geçerlidir. Sen bu parayı çalıştır, altını çalıştır, gelirini ortak olalım, sen anlaştığımız ölçüde dersen, o da gelir ortaklığı olur katılım bankalarında. Ama faiz hesabına yatırırsan diğer bankalarda, o da faiz olur, caiz olmaz.
Olmaz. Yani bankaya gittiğimizde benim şu kadar altınım var, onu fiziki olarak istiyorum dediğinde banka hemen çıkartıp verebilmeli.
Verebilmeli ve yarın gel vereyim diyebilir canım. Yani şimdi şu da oldu yani. Hı hı. Her bankanın her şubesinde her an altın bulunmayabilir. Hı hı. Ama mühim olan o bankanın
onu karşılayabilmesi.
Evet.
Eyvallah. Bidatlar mezheplere göre değişir mi hocam? Bir diğer sorumuz.
Vallahi bu soru biraz ilginç geldi bana. Bidatlar mezheplere göre değişmemesi lazım.
Evet.
Bidat nedir? Bidat, Resulullah döneminde olmayan, Kur'an'da emredilmeyen, hı hı, efendim, herhangi bir ibadeti kişinin kendisi için gerekli hale getirmesidir.
Evet.
Yani bidat, bir defa Kur'an'da emredilmemiş olacak o şey.
Eyvallah.
İki, peygamberimiz tarafından tavsiye edilmemiş olacak ve peygamberimiz tarafından da yapılır olmayacak. Hı hı. Ha, ama insanlar sonradan tutacak. İnsanlar sonradan böyle bir ibadet ihdas edecek. Peygamber böyle bir ibadet yapmadığı halde zorunlu hale getirecek. Hı hı. Buna bidat diyoruz. Şimdi Kur'an ve sünnet meydanda olduğuna göre, bir defa bidatın hükmü konusunda mezhepler arasında bir görüş olmaz. Ama şu bidat mıdır, değil midir de belki detaylarda çıkabilir. Çünkü diyelim ki bazı müçtehitlere bir hadis ulaşmamıştır, sünnet ulaşmamıştır. Diğerine ulaşmıştır, ulaşmayan ona bidat der. Fakat yani kendisine de hadis ulaştığı halde onu başka sebeplerden dolayı tercih etmemişse buna bidat denmez. Mesela şöyle örnek vereyim. Şafii mezhebinde işte rükudan kalktık, ellerimizi kaldırıyoruz. Bu Şafii'ler bunu sünnet olarak görüyor. Ama Hanefiler bunu bidat olarak görmüyor.
Evet.
Şafii'ler buna sünnet diyor. Ama Hanefiler buna bidat demiyor. Niye? Evet. Çünkü Hanefiler diyorlar ki tamam peygamber öyle de rivayetler var ama şu şekilde de var. Ben şu şekilde olanı şu sebepten dolayı tercih ediyorum diyorlar. Yani özetle şunu söyleyebilirim belki. Bidatlar mezheplere göre değişmez. Yani ya evet. Bid'attir ya değildir. Bir de şunu ayırmak lazım. Bid'at sadece dini konularda olur.
Evet.
Dini konularda. Günlük hayatla ilgili olan şeylerde bid'at olmaz. Evet. Mesela bu, bazıları yanlış anlamışlar bu bid'at kelimesini. Bid'atı bisiklete binmeye bid'at demişler bir zamanlar. Bizim ülkemizde olmasa bile İslam coğrafyasının başka yerlerinde. Niye? Peygamber zamanında bisiklet yoktu.
Evet.
Çatal kaşık kullanmaya bidat demişler. Şimdi demiyorlar tabii. Niye peygamber zamanında yoktu? Bu bir dar anlayış bu. Ehli sünnet ya biz bidatı öyle anlamıyoruz. Bidat sonradan çıkan her türlü yenilik değil. Dinde olmayan, din adına ortaya konulan emir veya yasaklar türünden şeylerdir.
Eyvallah. Peki hocam. Sana sütümü helal etmem şeklindeki söylemlerin Anadolu'da çok yaygındır bu söylem. Bir bağlayıcılığı var mıdır hocam?
Şimdi niye bunu söylüyor bu kadın? Yani evlat annesini acıtmış belli, incitmiş. Ve anne de neticede en son olarak bunu söylüyor. Belki sütümü helal etmem dediği için onun sütü helal olmuyor değil, haram oluyor değil ama annesini üzdüğü için, incittiği için bu sözü söyleyecek raddeye getirdiği için günaha girer kişi.
Yani la üffin diyor değil mi? Üff
bile deme. La tekul lehumma üffin. Yani ebeveyne üff bile deme.
Evet.
Şimdi üff demeyle veya ufak tefek şeylerle anne sütümü helal etmem sana demez. Onun için evlatların buna dikkat etmesi lazım. Peki anne böyle dediği için sütü haram olur mu? Benim kanaatimce olmaz. Çünkü süt evladın hakkıdır.
Evet.
Evladın hakkıdır. Ve anneler evlatlarını beslemek zorundadır.
Evet.
Dolayısıyla görevleri olan bir şeyi mecbur olarak yapmaları gereken bir şeyi yaptıkları için onu helal etmem şeklindeki bir sözler bir mana ifade etmez.
Eyvallah. Ama anneye de bu sözü söyletmemek
lazım. Tabii.
Cenaze namazı duasını bilmeyen kimse cenaze namazında hangi duayı okumalı veya cenaze namazı kıldırabilir mi?
Şimdi cenaze namazında farz var, sünnet var.
Evet.
Farz nedir? Bir, niyettir. İki, tekbirlerdir. Dört tane tekbirdir. Bunlar yerine getirildiği zaman bizim okuduğumuz duaları okumasa bile kişi cenaze namazını kılmış olur. Yani adam ne yaptı? Niyet etti cenaze duasına. Namazı farzın yani. Biri yerine geçti cenaze namazı. Allahu Ekber dedi.
Kolları bağladı.
Kolları bağladı. Ve bu ne oldu şimdi? Bir tekbir oldu. Sübhaneke'yi okudu. Allahu Ekber dedi. İkinci tekbiri yaptı.
Elleri kaldırmadı.
Elleri kaldırmadı. Salli barik okudu. Bunlar da genelde bilirler insanlar.
Tamam.
Ha, ondan sonra tekrar Allahu Ekber dedi üçüncü olarak. Bu arada okuması gereken bir dua var. Okunan bir dua var.
Cenaze duası.
Cenaze duası olarak bildiğimiz. Onu bilmiyor. Onu geldi Rabbena atina Rabbena fil okudu.
Fatiha'yı okutuyor.
Fatiha'yı okudu veya başka bir bildiğini okudu. Sonra Allahu Ekber dedi, selam verdi.
Evet.
Ne yaptı şimdi? Niyet etti.
Tekbirleri getirdi.
Dört tane tekbir getirdi, farza yerine geldi. Dua etti, her ne kadar cenaze duası değilse de sünnetler de yerine geldi. Dolayısıyla bu cenaze duası, bu namazı namazdır. Ve bu şekilde de olsa bir kimse cenaze namazı kıldırabilir.
Kıldırabilir. Evet. Eyvallah. Peki hocam.
Yani Allahümme işte bizim okuduğumuz Allahümme afirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina. O başkası okunmaz anlamında değil o. Ama o makama uygun olan dua bu.
Eyvallah.
Çünkü biz o ölek için mağfiret diliyoruz. Çocuksa o ayrı, büyükse ayrı, yetişkin kadınsa ayrı, erkekse ayrı. O kişiye göre zamirleri farklı şey yaparak dua ediyoruz. O makama uygun olan o. Ancak yanlış hatırlamıyorsam Şafii mezhebinde Fatiha'nın okunması lazım. Evet.
Cenazelerde söylüyorlar hocam. İmam efendi her cenaze namazından önce işte namazı hatırlatan ifadeleri kullanıyor ve cenaze duasını bilmeyenler Fatiha suresini okusun.
Okusun diye bir der. Tüm zebalara amin desin der.
Eyvallah.
Buna olur. Tabii zaten bu cenaze namazı farz kifayi olduğu için o cenaze namazına iştirak edenlerden 3-5 kişinin birkaç kişinin namazı sahihse namaz yerine gelmiş
olur. Diğerleri olmuş oluyor. Evet. Niyetle alakalı, namaza niyetle alakalı bir sorumuz var. Niyet getirirken geçtiğimiz programlarda kaza namazında buna değindik ama normal namazlar için bugünkü ifadesini, bugünkü öğle namazının farzını diye bir ifade kullanmak gerekir mi?
Şimdi niyet nedir? Niyet kişinin yaptığı bir fiili niçin yaptığını bilinciyle o fiile başlamasıdır. Bu ibadet de olabilir, başka bir şey de olabilir. Peygamber Efendimizin bu konuda meşhur bir hadis var. İnnemel amalü bin niyat. Ve innemel likullim rihim maneva. Devamı da var. Bütün ameller ancak niyetlerledir. Ve herkes için niyet ettiğinin karşılığı vardır. Ve yine şu meşhur bir sözdür. Niyetle adetler ibadet olur. Niyetsiz ibadetler adet olur.
Evet.
Yani niyet ibadetler de şart. Ve niyet nedir demin söylediğim. Yaptığı o hareketi, o ibadeti. O bilinçle ben hangi ibadeti yapıyorum? Bu bilinçle niyet etmesidir. Dolayısıyla illa kıldığı namazı tayin edecektir. Farzlarsa. Öğle namazı mı kılıyor? Vakit namazı mı kılıyor? Kaza namazı mı kılıyor? Bunu tayin edecek. Ama bugünkü demese olmaz mı? Olur. Yani öğle namazına başladı kişi. Niyet etti o gün o şey niyet etti öğle namazını kılmaya. Allahu Ekber. Bu zaten o nedir? O günlüktür o. Kaza derse o zaman kazaya gider.
Evet.
Bir de şu vardır. Niyetlerde niyet ettiğimiz şeyi dilimizle telaffuz etmemiz şart değil. Asıl olan kalptir.
Kalpten geçirmek.
Kalpten geçirmek asıldır. Hatta diliyle meşgul olmak kalbi gaflete sürükleyecekse dille meşgul olmamak daha uygundur denilir.
Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Geçtiğimiz programlarda söylemiştik. Kişi kalbinden işte öğle namazının farzını kılacak. Öğle namazının farzını geçirse ama diliyle de ikindi namazı diye söylese niyeti geçerli olur.
Öğle namazı kılmış olur.
Evet.
Evet doğrudur.
Kalpten geçen önemli.
Doğrudur.
Eyvallah hocam. Kişinin bir borca kefil olması karşılığında ücret alması caiz mi hocam?
Hayır. Caiz değildir.
Ücret alamaz.
Şimdi borç bir yardımlaşma şey kefillik bir yardımlaşmadır.
Evet.
Bir iyiliktir, bir ihsandır. Bunlara karşılık da ücret alınmaz. Ancak günümüzde tabii işler büyüdü. Büyük yatırımlar, büyük borçlar, büyük kefaletler ihtiyaç haline geldi. Mesela adam diyelim ki bir devlet işine girecek ihalesine. Ya belli bir miktar para yatırması gerekiyor ihaleye giriş için veya bir bankadan kefalet senedi getirmesi gerekiyor. Teminat mektubu diyorlar. Ve bu şekilde milyonlar, milyarlarlık işlere giriliyor. Bir kişi bir ötekine kefil olmuyor burada bak. Ne oluyor? Koskoca diyelim ki bir banka kefil oluyor. Şimdi bu işlemler için banka ücret alıyor. Tabii banka bir takım işlemler yapıyor, adam çalıştırıyor vesaire. Zaten her önüne gelene de kefalet senedi, şey teminat mektubu da vermiyor. Bu bankanın aldığı ücrete caiz deniliyor günümüzde.
Evet.
Çünkü bunlar bir masraf ediyor, bir insan çalıştırıyor filan. Ama kişisel olarak ferdi olan kefaletlerde ücret almak caiz görülmüyor.
Evet.
Caiz değil.
Eyvallah. Peki hocam. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak caiz midir? Bir diğer sorumuz.
Şimdi bu tamamlayıcı mı yoksa temelden mi? Sağlık sigortası yaptırılabilir mi? Öncelikli olarak o belki ele alınmalı. Tabii sigorta konusu biraz tartışmalı bir konu. Yani kasko dediğimiz o araç sigortası olsun, o var. Devletin mecbur kıldığı sigorta var. Hı hı. Veya DASK denilen deprem veya işte
DASK.
DASK, o var. Bunlardan bir kısmını devlet mecbur ediyor. Bir kısmı keyfi. Nedir o keyfi? İşte kasko keyfidir.
Evet.
Kasko ile ilgili tartışmalar, daha iki görüş var hakim olan. Bir, mecmal fıkıh İslami'nin görüşü caiz değildir. Bir de Diyanet'in verdiği caizdir fetvası var. Kasko ile ilgili. Sağlık sigortası ile ilgili olarak da Diyanet kaskoya caiz dediğine göre sağlık sigortasına da caiz diyor ama hayat sigortasına değil.
Hmm. Farkı ne hocam?
Şimdi birisi ölümle ilgili bir şey. Hmm. Öteki tedaviyle ilgili bir şey. Ha, şimdi bugün zamanımızda sağlık hizmetleri çok pahalı. İnsanların bunu tek başına bazen karşılamaları mümkün değil. Gerçi devletin tabii bir katkıları oluyor. Ama o da yetmeyebiliyor. Dolayısıyla ister temelden olsun baştan. Hı hı. İster tamamlayıcı türden olsun, sağlık sigortası yaptırmakta bir sakınca görülmüyor. Ancak bu mecmu'l fıkıh İslami'den bahsettik demin. Onlar bu sigortayı ikiye ayırıyorlar. Bir, sağlık kuruluşunun kendisi sigortalıyor. Hı hı. Bir de profesyonel sigorta şirketleri. Sağlık kuruluşu ne yapıyor? Bir özel hastaneler zinciri diyelim. Sigorta yapıyor senin. Diyor ki işte şu kadar para verirsen ben senin şu hastalıklarına veya şu kadar sana şey yapacağım. Buna caiz diyor şey. Mecmu'l fıkıh İslami. Hı hı. Ama öyle değil de kasko gibi profesyonel sigorta şirketlerine eğer sigorta yaptırırsan caiz değil diyor.
Evet.
Bunu mecmu'l fıkıh İslami diyor. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de ister kasko olsun ister sağlık sigortası olsun caiz olduğunu söylüyor. O zaman bizim Türkiye'deki fetvaya göre, Diyanet'in fetvasına göre ister tamamlayıcı olsun, hı hı, ister baştan olsun sağlık sigortası yaptırılabilir.
Yaptırılabilir, eyvallah. Lazer epilasyonundan sonra abdest yerine teyemmüm almak caiz midir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi bu lazer epilasyonu nasıl yapılır? Bunun etkisi nedir? Hı hı. Abdeste engel yönü nedir bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ben. Ne zaman abdest yerine teyemmüm alınabilir? Suyu bulamazsan veya suyu kullanamazsan. Hı hı. Peki suyu kullanamama ne demek? Bir, senden kaynaklı olabilir o. Hı hı. Nedir? Hava çok soğuktur. Soğuk suyla guslettiğin zaman, abdest aldığın zaman hasta olabilirsin. Hı hı. Veya sende suyun vücuduna değmesine engel bir hastalık vardır. O zaman teyemmüm yapabilirsin. Veya senin dışında bir kaynak, yani mesela kuyuda su vardır, çekecek ipin yoktur, kovan yoktur. Veya suyun başında bir yırtıcı hayvan vardır, yaklaşamıyorsun bu durumda. Veya hiç suyu bulamıyorsun.
Evet.
Bu durumlarda teyemmüm yapılır. Bu lazer epilasyon bir sağlık tedavi midir, değil midir? Değildir bildiğim kadarıyla. Ya vücuttaki kılların alınmasıdır.
Evet.
Şimdi
biraz keyfi yani.
Keyfi oluyor. Dolayısıyla dedim de söylediğim gibi suyun buna zararı ne olur falan gibi konulara göre değişebilir ama eğer bir şüphe edilen bir nokta varsa ve bu lazer epilasyon denilen şey yaptırma zorunluluğu yoksa o zaman işi garantiye almalı, abdest alabileceği şekilde hareket etmeli.
Etmiyor.
Suyu kullanabileceği şekilde yani.
Eyvallah. Hanımefendileri ilgilendiren bir soruyla devam edelim. Sonra programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam. Cünüpken bir bebek emzirilebilir mi?
Şimdi cünüpken yapılamayacak olan şeyler belli. Bunlar nedir? Namaz kılınmaz. Kur'an-ı Kerim ele alınmaz. Mezheplerin çoğunluğuna göre, ekserisine göre Kur'an okunmaz. Kabe tavaf edilmez, camiye girilmez.
Evet. Bunlar.
Bunların dışında yemek yeme, efendim, çocuk emzirme, hı hı, veya buna benzer diğer fiiller yapılabilir. Ancak şey olarak ne diyelim, daha iyi olur diyebileceğimiz şekilde yıkanamazsa eğer bir abdest alması, hı hı, veya çocuğunu emzirecekse işte çocuğun ağzına vereceği memesinin yıkaması tavsiye edilir. Ama buna rağmen hanımefendi gece kalkmış, çocuk ağlıyor, vermiş memesini, çocuğun ağzına yıkanması da gerekiyor idi. Yani bu haram işlemiş değildir.
Eyvallah.
Haram işlemiş değildir. Tabii mümkün mertebe guslü geciktirmemek lazım. Hı hı. Çünkü gusül geciktirmek namazların geçmesine sebep olabilir. Fakat bazen insanın elinde olmayabilir. Hı hı. Geciktirme zorunda olabilir. Böyle bir durumda en azından mümkünse bir abdest alarak, Peygamber Efendimizin mesela yıkanamadığı zaman abdest alarak uyuduğu şeklinde rivayetler var. Ve bunu yapmaya çalışması. Ve dediğim gibi o çocuk emzireceğinde de en azından çocuğun ağzına verileceği kısmın yıkaması daha şey olur, iyi olur.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.